Ayrım 3. Zehra, Karsten Nagel. Sayfa 27. Korkunç olaylardan kısa bir süre önce Esma bir akşam annemin yaptığı yemeği yemek istemedi. Diyet yapıyordu ve yemek çok yağlıydı. Yağlı değil diye düzeltti annem gulaş dolu tencereyi işaret ederek. Sadece besleyici. Ne olursa olsun yalnızca bir elma yiyeceğim dedi Esma. Erkek kardeşim meyve tepsisindeki en güzel elmayı bulup kız kardeşime uzattı. İyi, sağlam köylü yemeği diye ağzını şapırdattı dedem ve babama baktı. Bu kız insanı kızdırmayı iyi becerir. Dikkat et, tükürüklerin akıyor dedi Esma dedeme. Küçük kız kardeş, tencereyi bu tarafa doğru itiver dedi Samir. Bir porsiyon daha alacağım. Kemiklerinde et olmazsa asla evlenemezsin diye konuşmasını sürdürdü annem Esma'ya dönerek. Zaten evlenmeyeceğim diye yanıtladı kız kardeşim ve elmadan katır kutur bir ısırık aldı. Amma da saçma dedi annem. Doktor olmak istemediğine göre evlenmek zorundasın. Neden birdenbire evlenmemeye karar verdin? Evet de neden evlenecekmişim? Her şeye rağmen normali bu diye yanıtladı annem. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Esma yarısı kemirilmiş elma koçanını masaya bıraktı ve dedi ki varoluşçu olacağım. Ne olacaksın? Varoluşçu olacağım diye yineledi kız kardeşim kelimenin her hecesine bastırarak. Bir an tamamen sessizlik oldu. Hiç kimse kelimenin anlamını bilmiyordu veya hemen anımsayamamıştı. Yalnızca doktorluk işinin yeniden suya düştüğünü anladım. Soluklarımızı tutarak bir açıklama bekledik. Esma bir yudum su içip ekledi. O olmazsa yalnızca Dışişleri Bakanı olmak istiyorum. Böylece durmadan seyahat ederim. Annem güldü ve başını salladı ama rahatlamış göründü. Daha kötü bir şeyden korktuğu belliydi. Bu iyiydi dedi babam, Dışişleri Bakanım. Evet şu var ol, bir an kutsal bir iş olduğunu zannettim dedi dedem. Sağlık Bakanı olmak da harika olmalı dedi annem. İnsanın başarabileceği şeyleri düşünsene. Hayatımı ne olacağım diye endişelenerek geçirmek istemiyorum diye devam etti Esma. Evet ama mecbursun dedi annem. Tüm diğer insanlar gibi. Yalnızca var olmayı sürdüreceğim diye devam etti kız kardeşim. Ne olduğum fark eder mi? Yalnızca olduğum yetmez mi? Annem çatalı bıraktı ve elini sinirli bir şekilde boğazına götürdü. Akşam yemeği krizi henüz bitmemişti. Söylediklerinden en ufak bir şey anlamıyorum. Biraz yemek ye şimdi. Bütün insanların eşit olduğunu düşünürsek bir dışişleri bakanı bile yemek yemeli. Yani mesele bir kocamın, bir evimin olması ya da ne olacağım diye endişelenmek değil, yalnızca olmak meselesi. Mutlaka başının üzerinde bir çatın olacak, üzerinde giysi, ağzında yemek dedi annem. Bu benim kendi sorumluluğum diye yanıtladı Esma ve elma koçanını çevirdi. Artık buna bir son vermemiz gerek dedi annem babama bakarak. Esma ile babam arasında gizli bir anlaşma varmış gibi ve sen de orada oturup hiçbir şey söylemiyorsun. Evet ama ne diyeyim diye kendini savundu babam. Esma'nın bu fikirleri nereden edindiğini bilmiyorum. Olmak veya diye devam etti kız kardeşim, tamamen özgür olduğunun bilincinde olmamak. Annem babamın masumiyetinden tamamıyla emin değildi ve ona gözünü dikti. Okuduğu bir şey olmalı dedi babam. Var olmak, bunun benimle ilgisi yok. Bırakın ne istiyorsa yesin dedi dedem. Önemli olan bu. Ağzında yemek varken konuşma diye uyardı annem. Dedenin hakkı var dedi babam. Saçma diye reddetti annem. Sorun zaten bu. Hiçbir şey yemiyor, hasta olacak. Bir deri bir kemik kalacak. Gece okuduğun kitaptan mı öğrendin bunu diye sordum Esma'ya. Gece diye haykırdı annem. Söyleyin bana, gece uyumuyor musunuz? Bütün ev delirdi mi? Annemin boynundaki kırmızı lekeler şimdi çoğalmıştı. Bizim için endişelendiği zaman ortaya çıkarlardı. Yemeğe teşekkürler. Ben kaçıyorum dedi Samir ve tabağı itti ve aynı anda kalkarken sandalyesini itip yere düşürdü. Ben sandalyeyi kaldırırken annem umursamadan babamla konuşmayı sürdürdü. Esmir amcanın sabit fikirleri ve anlaşılmaz konuşmaları başladığında da böyleydi. Annem sözcüklerini yutmaya çalıştı ama geç kalmıştı. Ne diye sordum. Bizim bir Esmir amcamız mı var? Ne olmuş ona? Çocukları ilgilendirmez dedi annem. Otur ve yemeğini bitir. Artık gevezelik yok. Deli dedi Esma. Esmir amca bir tımarhanede yaşıyor. Karısını baltayla öldürüp kafa derisini yüzdü ve oğlunu boğdu. Neden diye sordum. Belki de bulantısı vardı dedi Esma, ortadaki sözcüğü özel bir tonlamayla vurgularken. Burada varoluşçu felsefeci ve yazar Jean-Paul Sartre'ın 1938 tarihli Bulantı kitabına gönderme yapılmaktadır. Artık yeter diye bağırdı annem. Adam hasta. İfade özgürlüğü diye bağırdı Esma. Bir an masaya tümüyle sessizlik hakim oldu. Babam çatal kaşığı bırakırken elleri titriyordu. Dedem uzaklara dalmıştı. Afiyet olsun dedi annem kontrollü bir sesle ve daha iyimser bir tonda ekledi. Biraz sonra kuru üzümlü kurabiye ve kakao var. Uyumadan önce Esma bana, ben doğmadan önce bir tımarhaneye kapatılan ve hala hayatta olan babamın kardeşi Esmir amcayı ve Simone de Beauvoir adlı varoluşçu bir Fransız kadını, insanın olabileceği en güzel şey gibi geliyordu kulağa, anlattı. Beni tamamen görebilmek için yana doğru dönerek, mesele tamamen olmak ya da olmamak meselesi dedi Esma, Shakespeare'in Hamlet'i gibi. Ne olmak diye sordum. Kendin olmak, başka bir şey değil, kısacası insan olmak. Evet ama zaten insanız diye karşı çıktım. Ama kendimiz miyiz? Buna tavır alıyor muyuz? Ve gerçekte ne kadar insanız? Ne kadar insan, bunu asla düşünmemiştim. Eğer herkes insan değilse, geriye kalanlar nelerden oluşuyor o zaman? %70'i su olsa gerek, bazılarında daha da fazla var. Hatta bazıları kafasında suyla doğuyor, biraz kan da var. Küçük kız kardeş, dinliyor musun? Toplama çıkarma yaparak ve ezberimde var mı diye düşünerek zaman kaybetmeden aslında %802 insan diye tahmin ediyordum. Çünkü eksik matematik bilgim yüzünden konu rakamlar olduğunda bir yanıtın diğeri kadar geçerli olabileceğine alıştım. Bulduğum sonuçlar zaten her durumda yanlış. İnsanların lotoda 1 milyon dinar kazanması gibi bir gün benim de inanılmaz biçimde şanslı olup doğru yanıtı bulmam mümkün tabii. Küçük kız kardeş, mesele insanın kesinlikle insan olarak doğmaması, giderek insan olması. Nasıl giderek insan olmak? Açıklaması zor. Ben de yeni yeni anlamaya başladım. Simone de Beauvoir, bunun kadınlara ilişkin özel bir durum olduğu görüşünde galiba. Ama zaman değişiyor, giderek bu bütün insanlar için geçerli olacak. Her şeye rağmen erkekler de bir çeşit insan. Ne olursa olsun, ben onların da insan olma imkanına sahip olduklarını düşünüyorum. Nasıl? Bir duvarcının evi nasıl inşa ettiğini gördün değil mi? Taş üzerine taş koyar. Evet, mutlaka taşların arasında çimento ve sudan oluşan harç olması gerek. Samir, iyice karışmış olması gerekir, yoksa yapışmaz diyor. Ama yüzde kaçının su olması gerekir? Önemi yok küçük kız kardeş. İşin özü, bizi, bizim yaratması. Çok basitçe açıklarsak mesele kendini yaratmak. İki anlamda yani. Senin için doğru olana yönelerek yaşamalısın. Kendini inşa et ve sana gerekenleri kendin seç. Ev bittiğinde kimlerin ziyarete geleceğini de kendim seçebilir miyim? Tamamen kendi seçmek zorundasın. Mutlak olan hiçbir şey yok. Seçimini yapar ve seçiminden kendin sorumlu olursun. Ablam, mesele bir şeye bağlanmak ve hem kendine hem başkalarına hem de tüm dünyaya karşı bilinçli olmaktır diye açıklamasını sürdürdü. Kişi, maalesef bir parça yalnızlıkla akraba olan özgürlüğe mahkumdur. Esma'nın söyleyiş biçimi, bunun dünyanın en önemli ama en tatsız şeyi olduğunu hissettiriyordu. Bu yüzden onun yanına uzanma isteği duydum. Ayrıca diğer insanlar olmadan kendin olmanın olanağı da yoktu. İnsan konuşmayı bile öğrenemezdi. Ne Sırpça, ne Çince, ne de Fransızca. Ben bir soru işaretine benzemiş olmalıydım ki ablam ansızın başka bir ses tonuyla sordu. Başkalarının ne söylediğimi anlamaması dayanılmaz bir duygu. Küçük kız kardeş, sen beni çok iyi anlıyorsun değil mi? Aşağı yukarı dedim inandırıcı olmaya çalışarak. Çünkü ablamın neden söz ettiğini hiç kimse gerçekten kavrayamadığında şarkıların, gülümsemelerin ve zekice cevapların ardına saklanmış iç dünyasında ne denli kederlendiğini biliyordum. İyi, yani tek tek herkes örneğin bir şampanya şişesinin mantarını açarken bunun sorumluluğunu da kabul etmelidir. Bu hem içsel hem de dışsal şişeler için geçerli. İçsel şişeler? Evet, gözünün önüne getir küçük kız kardeş. Kişi şişenin içindekini kendi başına içmeyecektir. Başka insanlarla kadeh kaldırıp onlarla paylaşacaktır. Ablam şampanya dediği zaman sözcüğü dilinin ucuyla okşuyordu. Bu özel içkiyi asla tatmamış olmama rağmen köpüklerini dudaklarımda hissediyordum. Çok sevdiği, gerçekte sözcüğünü söylediği zaman da kelimeyi öylesine özel bir tınıyla ifade ederdi ki benim bildiğim dünyadan daha derin bir dünyaya tanıklık ederdi. Esma'nın görüşlerini her zaman tam anlamıyla anlamıyordum. Bu beni rahatsız etmiyordu çünkü ablam son derece sabırlıydı. Yalnızca yarısı kafamda yer etse de memnundum. En önemlisi benimle başka insanların konuşamadığı her şey hakkında konuşurdu. Yeniden sırtüstü yatıp battaniyeyi göğsünün üzerine çekti. Ben de bunları edinmeyi dört gözle bekliyordum. Neyse ki inşaatla veya şampanya şişeleriyle ilgili konuları şu anda yapamasam da yalnızca bekleyecektim. Esma tavana bakarak konuşmasını sürdürdü. Günün birinde özgür insanlar olacağız. Yaşadığımız çevrenin köleleri değil. Gereksiz bir sürü şeye bağlı olmadan kendi içimizdeki tüm olası çürümüşlüğe bile. Tek tek her birimiz sevmediğimiz şeylere son vermek, özgür olduğumuzu kabul etmek, gerçek yaşamımız için yapmayı seçtiğimiz her şeyin sorumluluğunu üstlenmek için düşünmeye cesaret edeceğiz. Şimdi özgür değil miyiz? Ah küçük kız kardeş, biraz hayal gücünü kullan. Buradan uzaklaşma özgürlüğü, büyük fikirler düşünebilme özgürlüğü, dayanamadığımız her şeyden kaçabilme özgürlüğü, bilmediğimiz şeyler için özgürlük, şunun veya bunun için özgürlük, omurganın dibinden saçların uçlarına kadar özgürlük. Saçların uçlarına kadar özgürlük? Evet, sabahları geç kalkabilme ve gece yarısı masaların üzerinde dans edebilme özgürlüğü. Nasıl ve nerede olursa olsun hakikati arama özgürlüğü. Bir gün anlayacaksın, belki de anlayamayacaksın. Ve senden beklendiği gibi tamamen sıradan bir hayat süreceksin. Haydi şimdi uyuyalım. Bu akşam okumayacak mısın? Hayır, bu akşam değil. Yalnızca okumaktan bıktım. Şimdi yaşamak istiyorum. Dolu dolu yaşamak. Flaubert bir adam dedi kız kardeşim. Fransızca doğru telaffuz ederek. İlk ismi Gustav. İkisi birbiriyle karşılaştırılamaz. Ablam 5 yaşını doldurmadan okuyabiliyormuş. 1. sınıfa başladığında çocuk kitaplarının neredeyse hepsini okumuş. Yetişkin kitapları genellikle bizim evden uzaktaki büyük kent kütüphanelerinden sipariş edilmek zorundaydı. Büyüklerin aileyi dünya tarihine geçirecek doktorluk fikrine kapılması onun erken okuma yeteneğinin ardından ortaya çıktı. Ancak Esma her zaman sadece onu ilgilendiren konuları okudu. Şimdi okuduğu Paris'ten Bayan de Beauvoir'ın ikinci cinsi gibi. Ve o adam bizim hem solucan hem de sıçanlarla aynı aileden olduğumuzu söyleyen, neyse ki maymunlar daha yakın, Darwin. Kim bilir, belki de köpeklerle de yakın akrabayız. Lütfen ışığı kapar mısın küçük kız kardeş? Ama bugün senin sıran diye yanıtladım. Evet, ama bütün bu konuşmalardan dolayı şu anda öylesine yorgunum ki yataktan çıkabilecek durumda değilim. Ayağa kalkıp kapının yanındaki elektrik düğmesine gidip ışığı kapattım. O anda oda kapkaranlık oldu. Tüylerimin ürperdiğini hissettim. Hiçbirimiz ışığı kapatıp karanlıkta bocalamayı sevmediğimizden ışığı sırayla kapatıyorduk. Yatağa doğru yalpalayarak gittim. Tenimdeki tatsız ürperti yeniden kayboldu. Yattın mı diye sordu ablam. Evet diye yanıtladım. Neme problema, her şey yolunda. Küçük kız kardeş, benim için en önemli şey oyuncu veya başka bir şey olmak değil. En önemlisi Esma olmanın yolunu bulmak. Bunu anlıyor musun? Anlaşılması kolay bir şey. Evet, ama gerçekte sandığından daha zor. Paris'le ilgili sözümüz. Ben daha önceden gitsem bir şey olur mu? Samir de burada. Esma ile yanımızda yetişkinler olmadan nehirde yüzmemiz yasaktı. Samir neredeyse hep yetişkinler olmadan yüzerdi. Esma en büyüğümüz olmasına karşın Samir'e bu konuda daha çok izin verirlerdi. Cinsiyet yaştan daha önemliydi. Erkek kardeşimin yaz aylarında birlikte yarış yaptığı bir sürü arkadaşı vardı. Nehrin yukarısında atlamak için kayalıklar ve mağaralar vardı. Oradan nehre atlarlar ve son sürat buraya doğru yüzerlerdi. Pas, ben ve arkadaşım Milena kıyıdan onları izlerdik. Nehrin en aşağısına, kimya fabrikasının atıkları nedeniyle suyun artık yukarısı kadar temiz olmadığı yere kadar yüzerlerdi. Samir en iyi yüzücülerden biriydi ve sıklıkla yarışı kazanırdı. Zafer çığlığını derinden gelen ve beni etkileyerek tenimi ısıtan bir kahkaha izlerdi. Oğlanların uzun kollarını nehrin ortasında sallayarak kulaç atmaları harika görünürdü. Serbest yüzme tekniğiyle yüzerlerdi. En hızlısı buydu. Samir suyun altında da 30 metreden fazla yüzebilirdi. Ama en güzeli kelebek yüzdüğü zaman suda bir yunus gibi kaymasıydı. Gövdesi yukarı aşağı inip kalkar, onu seyretmekten başım döner, sırtına binmeyi isterdim. Okulda oğlanların jimnastik öğretmeni Milena'nın kuzeniydi. Onlara antrenman yaptırırdı ve erkek kardeşimin çok ileri gidebileceği görüşündeydi. Kendisi eski bir şampiyon yüzücüydü. Gayet atletik yapılı ve yakışıklıydı. Oğlanlar onu örnek alırlardı. Ondan spor kahramanı ve gerçek bir erkek diye söz ederlerdi. Esma'ya, gerçek bir erkek nedir, sahtesi de var mı, neyin doğru neyin yanlış olduğuna kim karar veriyor diye sordum. Ama o akşam ablam yanıt vermedi, uykuya dalmıştı bile. Jimnastik öğretmeniyle birkaç kez Milena'da karşılaştım. Ancak çok yakışıklı olduğu ve güzel konuştuğu için her zaman utangaçlığım tutar, söyleyecek bir şey bulamazdım. Akşam yatağımda uzanırken tam tamına ne söylemek istediğimi fark ederdim. Esma benim hayranlığımı anlayamadı. Sanırım bana biraz tutkun ama ben ilgilenmiyorum dedi. Üstelik sesi güzel değil. Oğlanlara kaptanlık yaparken kamçı şaklaması gibi duyuluyor. Erkek kardeşimin fikrini sordum. Fakat daha önce bu konuda düşünmemişti. Sesin nasıl olduğunu aldırış etmiyordu. Yalnızca kazanmak istiyordu. Bir dakikadan kısa bir sürede 100 metre kelebek yüzen ilk Yugoslav ben olacağım diye iddia etti. Bir gün ben ve Esma çiftlikte yalnızken giriş bölümünden tıkırtılar geldi ve öğretmen ansızın içeri girip mutfağımızı aydınlattı. Merhaba Mlada Sestra, Samir evde mi veya baban? Başımı sallayıp kekeleyerek bir hayır çıkarabildim. Onlara iyi bir haberim var. Peki ya deden veya annen? Hepsi Srebrenica'da. Aslında ben onlara iletebilirim. Ablam burada mı? Yukarıda dedim hayıflanarak ve Esma'yı çağırdım. Akşam yemeğinde herkes son derece keyifliydi. Samir gelecek sene Belgrad'da yapılacak milli yüzme şampiyonasına seçilmişti. Babam ve dedem gururla kadeh tokuşturdular. Daha yoğun antrenman yapmam anlamına geliyor bu, dedi erkek kardeşim ve bir an öğretmeni gibi konuştu. Samir pilot olmak istiyordu veya en kötü ihtimalle uçak teknisyeni. Uçaklara o denli hayrandı ki sürekli havaya bakar, bir uçak görürse sevincinden deliye dönerdi. Bak, bu bir MiG-21. Ben yukarıya bakana kadar uçak ve gürültüsü neredeyse gözden kaybolurdu. Ama Samir'in paslı, büyülü sesi beni her zaman gülümsetirdi. Gökyüzünü işaret ettim. Bulutlara bak ne hoş. Hem mavi hem griler. Ortadaki ata bak ve orada da bir şato. Tamam tamam küçük kız kardeş diye güldü erkek kardeşim bana göz kırparak. Bir at ve bir şato. Samir bana göz kırptığı zaman sanki küçük kız kardeş aklındakilerin ne olduğunu biliyorum. Merak etme birlikte bir çözüm yolu buluruz derdi. Ondan sonra her şey iyi olurdu. Aklıma yalnızca sabahları uyandığım o ilk saniyede duyduğum huzur yayılırdı. Samir'in planlarına destek bulmak için ne gösteriye ne de inatçılık yapmasına ihtiyacı vardı. Herkes onunla çok gururlanıyordu. Hiçbir zaman azarlanmazdı, okuldan da şikayeti yoktu. Anımsadığım kadarıyla annem yalnızca bir kez azarladı onu ama babam ne dövdü ne de öfkelendi. Samir Esma hakkında kötü konuştuğu için komşu köyden bir oğlanı dövmüştü. Oğlanın ne dediğini benim duymama izin verilmedi. Maalesef tanımadığımız bu oğlan dövüş sırasında şanssız biçimde düşüp kolunu kırmıştı. Akşam mutfaktaki masada otururken babam serseri kendi aranmıştı. Sonra dedeme dönerek düşün öbürü 3 yaş daha büyüktü. Evet diye başıyla onayladı dedem. Serseri hak ettiğini almış. Bir daha asla ismimizi kirletmez. Annem onlarla başa çıkılamayacağını söyleyip bulaşık yıkamaya başladı. Esma konuyu ne duymak ne de konuşmak istiyordu. Kitabıyla birlikte kendini odamıza kapattı. Uyumadan önce bana açıldı. Oğlana yalnızca cinsel organımı gösterdim. Güzel olduğunu düşünüp düşünmediğini bilmek istiyordum. Ondan sonra yaptık. Ne yaptınız? Yattık ama sonra canım artık onunla bir şey yapmak istemedi. Bu yüzden hakkımda türlü çirkin laflar söyledi. Ardından kıyamet koptu. Işığı kapatır mısın? Yatağa geri dönüp karanlıkta uyumaya hazırlanırken Esma, aslında bir parça hayal kırıklığı oldu. Sanki yaşlı domuzun tekiyle yapmış gibi. Ama deyim yerindeyse gelecekten umutluyum. Yaşlı ne? Bir şey değil hadi uyuyalım artık. Eğer söylemezsen bu bir çeşit sansürdür. Bunu sen öğrettin bana. Başka bir gün konuşuruz bunu. Ne zaman? Küçük kız kardeş, başım ağrıyor. Başka zaman işte. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.